Ayrım 10. Süleyman Paşa Sokağı, numara 25. Gerald Mesadiye. Sayfa 91. Düşlerin Gücü. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Cuma günüydü. Müezzinin sesi akşam namazı saatini yumuşacık bir ısrarla tekrarlıyordu. Çeşitli perdelerden yavaş yavaş yükselen bu sesle yayılan Allah ve en büyük sözleri Allah isminin tadına doyulmazlığını kesin olarak doğruluyordu. Ezan mistik bir yakarıdan siyasi bir emre kadar uzanıyordu. 13 asırdır aynı şekilde tekrarlanan ve nesiller boyunca arınan bu 5 hece İslam'ın özüydü. İlahi vecit ve geçici rahatlama. Günün faaliyetlerine aniden ara veriliyor ve dükkanı en küçük oğluna emanet edip katlanmış seccadesini koltuk altına alan manav, sokakta dizilmiş müminlerin arasına katılarak Mekke yönünde secde etmek üzere öğle namazına gidiyordu. Kahvelerin hemen hepsi aniden boşalmıştı. Bir kayış yardımıyla beline astığı cam damacaları çıkaran seyyar şerbet satıcısı en yakındaki dükkana çıngıraklarını emanet ediyordu. Kasap dükkanını kapatıyordu. Mehmet Ali Caddesi'nin Paris'teki Rivoli Caddesi'ne tıpatıp benzediğini düşünen tabut satıcısı Charles Garnier'da hiç kimsenin tabut çalacak kadar deli olmadığını düşündüğünden dükkanını açık bırakarak müminlerin arasına karışıyordu. Terlikçi dükkanını Kıpti işçisine emanet ediyordu. Sokak tamamen trafiğe kapatılıyor, sadece tekerlekleri çelik raylar üzerinde kendine has bir müzik çıkartan tramvaylar gidip geliyordu. Allahu Ekber! Delta'dan Sudan'a kadar tüm Nil boyunca insan yaşayan en küçük köşede bile cuma namazının ezanı duyuluyordu. Avrupalılar İslam'ın varlığını vurgulayan bu korkutucu çağrıdan kaçabilmek için bir zamanlar Ravza, Ez-Zemalik, Bahçekent ya da Heliopolis gibi şık banliyölere yerleşmişlerdi ama boşuna. Boşluğu doldurmak için daha yüksek minareli yeni bir cami inşa edilmişti. Böylece artık ezan sesi çöl sınırına kadar yayılıyor ve diğerleri gibi bu cumada Arsinoa villası üzerinde çınlıyordu. Bu villayı tasarlayan mimar 1869 yılında Süveyş kanalının açılışı nedeniyle İmparatoriçe Öjen'in de katıldığı Kahire Kraliyet Operası'nda düzenlenen ve o tarihten beri de değişmeyen Ayda'nın dekorlarından çok etkilenmiş olmalıydı. Mısır'ı bir fantaziler ülkesi olarak gösteren ayrıntılar vardı. Örneğin ilk kattaki büyük balkonun üzerinden çıkan kemerler palmiye dallarıyla bezenmiş, tuhaf duvar ayakları lotuslarla süslenmişti. Mimar belki de Venedik'i hayal etmiş, pencere kemerlerini ve mermer plakları yerli yersiz geçmelerle süslemişti. Ama Belçikalı para babaları tarafından ele geçirilen Heliopolis'in İskenderiye'ye gemiyle gelen ve Kahire sokaklarında timsah avlanabileceğini sanan bu Avrupalı mimarların tuhaflıklarına hedef olduğu da bir gerçekti. Zaten Heliopolis Derneği Başkanı Baron Empen de Almaza havalimanında inen yolcuların şaşırmasına neden olan Angkor Wat Tapınağı'nın bir eşini buraya inşa ettirmişti. Yolcular uçağı mı karıştırmışlardı? Bu yüzden genel estetik Arsinoa villasında da olduğu gibi inşaatçıların aşırı özgürlüğü nedeniyle zaman zaman bozuluyordu. Bir gün çaya davet edilen asil ama kaba bir yabancı olan Lord Westbury bu villa için dehşet verici bir iğrençlik terimini kullanmıştı. Nadia, İngiliz'in hor gören bu sözlerini hatırlayıp gülümseyerek kendisini her akşam Heliopolis'e taşıyan metrodan inmiş Scott Moncrief sokağındaki bu eve yaklaşıyordu. Bahçeyi sokaktan ayıran çitin ötesinde sanki yalnız başına hareket eden hasır bir şapka görür gibi oldu. Bu şapka da neyin nesiydi? Ama bu şapkanın altındaki kişinin kardeşi Susu olduğunu fark etti. Daha da yaklaşınca Susu'nun eldiven giymiş, bahçe makasıyla gülleri budadığını gördü. Adımlarını yavaşlatarak Surrey ya da Middlesex'teki bir bahçenin evin hanımı tarafından bakımı yapılıyormuş gibi görünen bu komediyi seyretti. Her makas darbesine eşlik eden mimiklere ve çene hareketlerine bakılacak olursa bu sadece aktrisin kendisi için düzenlediği bir komediydi. Çünkü bahçe bomboştu ve zemin kattaki ocakların oradan kendisini seyredebilecek tek kişi olan ahçı Morcos için düzenlenmediği de kesindi. Susu bu mimikleri nereden öğrenmiş olabilirdi? Demir kapıyı iterek içeri giren Nadia, onun zamanla tam bir İngiliz gibi olacağını düşündü. Ablasına dostça el sallayarak hu hu diye seslendi. Susu da onu hasır şapkasıyla selamladı. Yeterince budayamadım dedi Susu. Nadia kız kardeşinin güllere karşı bu ani düşkünlüğüne şaşırarak bir an fil dişi görünümündeki Lady Banks ya da Black Velvet çalılarını hatırlamıştı. Daha sonra artık çakılları bir hayal olan giriş yolunu aşıp sundurmanın merdivenlerini tırmanarak serin ve loş eve girdi. Mutfaktan yayılan kokulardan akşam yemeğini tahmin etmek hiç de zor değildi. Bu kuzu etli patlıcandı. Aşağı indi ve Marcos'u yemeğin sarımsaklarını doğrarken buldu. Marcos uzun, hüzünlü yüzünü ona çevirip gülümsedi. Su ısıtıcı açık mı diye sordu Susu. Birazdan yakacaktım dedi Marcos bıçağını masanın üzerine bırakırken. Ama sen artık kocaman bir kızsın, kendinde yakabilirsin. Beni korkutuyor. Borular vasıtasıyla banyo suyunu ısıtan krom kaplama 12 bekli bu devasa primusu yakmak başlı başına bir olaydı. Bunu yakmak çok tehlikeliydi. Kazayla öndeki bekleri yakıp tutuşmamak için işe dipteki beklerden başlamak gerekiyordu. Sonra öndeki bekleri yakarak bir piston yardımıyla kuvvetlice pompalamak lazımdı. Böylece alkol buharı sıkıştırılıyordu. Bu işlem güç gerektiriyordu. Primus'un çok fazla pompalanmasından ötürü patlama hikayeleri ağızlarda dolaşıyordu. Dahası çalışmaya başlar başlamaz ejderha gibi homurdanıyordu. Nadia, Marcos'la merdivenlerden çıkarken Susu bahçeden geldi. ''Bir saate kadar beni almaya gelecekler.'' dedi. ''Onun için önce ben yıkanacağım. Banyoyu bana bırak.'' Kız kardeşinin ancak gerçek bir aciliyet söz konusu olduğu zaman kullandığı bu buyurgan ses tonu Nadia'yı çok şaşırttı. Zaten Nadia bir süreden beri onun kişiliğinde değişiklik fark ediyordu. Ya da ona öyle geliyordu. Susu artık eskisi gibi değildi. ''Hindistan elçiliğine gideceğim.'' diyen Susu, Marcos'un peşi sıra yürüyordu. Giriş kapısında bir anahtar sesi duyuldu ve kapı açılarak Yargıç Murat Abdülmesih içeri girdi. Güneşin batışı sırasında kapının aralığından sızan altın renkli ışıklar nedeniyle simsiyah bir gölge gibi görünüyordu. ''Hay!'' dedi diye bağırdı Susu ona dönerek. ''Hay!'' diye cevap verdi Yargıç neşesiz bir şekilde. Ardından dönerek antika parçalardan biri olan ters çevrilmiş çay fincanı büyüklüğündeki porselen elektrik düğmesini çevirdi. Merdiven başını ve girişi aydınlatan çam biçimindeki bu cam abajurdan sarı bir ışık yayıldı. ''Hay!'' dedi diye tekrar etti Nadia. Kız kardeşi ile kendisi babalarına her zaman dedi derlerdi. Ama Susu'nun bu seferki ''hay'' kelimesinin her zamankinden daha fazla İngilizlerinkine benzediğini düşündü Nadia. Gri bıyıklarının altından 2-3 kelime homurdanan, kendisine hayat veren bu adamın yanağına bir öpücük kondurdu. Nadia nihayet banyoya girdiğinde Susu arkasında bir yasemin kokusu bırakarak çoktan oradan ayrılmıştı bile. Akşam yemeği çok tatsız geçti. Bayan Abdülmesih'in migrenden dolayı her zamankinden daha fazla acı çektiği yüzünden belliydi ve zorla yürüyordu. Yargıç ise endişeli görünüyordu. ''Bize dün akşamki opera ile ilgili hiçbir şey anlatmadın. Oyun neydi?'' diye sordu Yargıç Nadia'ya. ''La Traviata.'' ''Ha, yoldan çıkmış kadın, biliyorsun değil mi? Traviata bu anlama gelir.'' diye alaylı bir ifadeyle açıkladı Yargıç. ''Üstelik böyle bir yaratığın hikayesi nasıl müzik haline getirilir hiç anlamıyorum.'' ''Ahlak dersi vermek için, çünkü sonu kadın için kötü bitiyor.'' diye cevap verdi Nadia büyük bir sabırla. Ayrıca çok güzel yorumlanmıştı. ''Evet, sanat her şeyi örtüyor, hatta ahlaksızlığı bile.'' dedi Yargıç eleştirel bir tutumla. ''Çok geç geldin. Çıkışta pasta yemeye gitmiştik ve ondan hemen sonra geldim.'' dedi Nadia biraz bıkkın bir ifadeyle. ''Biz dediğin kimler?'' ''Natasha Stravetsky, erkek kardeşi, Aldo Kolestazi ve ben.'' Bu doğru değildi. Pasta yemeye gitmemişti. Aldo'nun evinde bir saat geçirmişti. ''Demek Aldo Kolestazi ile görüşüyorsun.'' ''Görüşmek mi?'' Omuzlarını kaldırarak güldü. ''Bir pasta yiyecek kadar.'' ''Bir pasta ve operada bir yer. Tanrı bilir daha neler.'' Ben bunda bir sakınca görmüyorum dedi Bayan Abdülmesih büyük bir sabırsızlıkla. Biraz çıkması lazım. Maltalı bir Yahudi ile dedi yargıç. Ve yanında bir Yahudi kadın daha. Çok iyi, göreceğiz. Ardından peçetesini büyük bir hırsla katladı ve ayağa kalkıp masayı terk ederek çalışma odasına kapandı. Endişeleniyor dedi daha açık görüşlü olan annesi. Sahi bu kolestazi'yi çok fazla görmeye başladın. Ne olacak yani diye sordu Nadia annesinin sabrını zorlayarak. Ne olacak o bir Maltalı. Maltalılar da insan. Evet ama o hem Maltalı hem de Yahudi. Neyse ki adı Aldo. Ama çok nazik, çok iyi yetiştirilmiş, zengin kişilik sahibi. Muhakkak. Muhakkak ne? O bir Maltalı. Hem zaten Susu daha önce evlenmeli. Nadia'nın bu dışarı çıkmaları aile içinde daha önce de konuşulmuştu. Evin kurallarına karşı çıkıyordu. İçinden karşı çıkmaysa karşı çıkma, umurumda bile değil dedi. Bir iki tane hurma yedi ve annesinin Marcos'la evin idaresi üzerine yaptığı konuşmadan istifade ederek odasına çıktı. Bomboş sokağa baktı. Aynı sokak lambalarının aynı mor ışıkları bahçedeki aynı akasyaların üzerine yine aynı şekilde yansıyor, koşu yolu boyunca uzanan ve uzaktan hep tesbih taneleri gibi görünen aynı ışıklar yanıp sönüyordu. Kendini kale burcuna hapsedilmiş bir tutuklu gibi hissediyordu. Bu iki gardiyan onun bekaretini koruyordu. Bekareti. İçinden bir isyan dalgası yükseldi. Onun bekareti ona aitti. Sadece ona. Ne yapacağını sadece o karar verirdi. Başka hiç kimse değil. Bu korkunç burjuvaların toprağında o bir tutukluydu. Heliopolis'te oturmak ne muhteşem bir fikirdi. Her gün metroya binmek başlı başına bir işti. Ve Sibirya trenine binmek kadar zordu. Taksiye binmek ise bir servete mal oluyordu. Oysa ki Heliopolis yerine Ezzemalik, Bahçekent ya da Ravza'da oturulabilirdi. Nadia hayatında ilk defa bilinçli olarak durumunu değerlendirmişti. O ruhu ve bedeniyle ebeveynlerinin mülkiyetindeydi. Bu fikre katlanamayacağını hissetti. Bundan da sadece evlilikle kurtulabilecekti. Aldo ile evlenmeliydi ama nasıl? Hiçbir şey bilmiyordu. En azından bile bile ve bir karmaşaya sebep olmadan bir Yahudi ile evlenemezdi. Bu pek hoş olmayan fikirden kurtulmaya çalıştı. Bayan Kolestazi olduğunda uzaklara, Avrupa'ya, Amerika'ya, Paris'e, özellikle de Roma'ya seyahat edebilirlerdi. Çünkü Roma'yı çok görmek istiyordu. Belki de orada balayını geçirebilirdi. Ablasının en sevdiği yazar Evelyn Vaughan henüz bitirmediği romanı Wild Bodies'i aldı ve bir torba kuru üzüm ile bir avuç şan fıstığını da alarak yatağına uzandı. Aldo'yu hayal ediyordu. Hiddeti ve aşk ateşi onu kahrediyordu. Daha sonra bu duygulardan arınmış olarak uykuya daldı. Sert kapı çarpmaları, kapanan kapılar ile tahta zeminin gıcırtıları ve Susu'nun topuk sesleri onu uyandırdı. Kalktı ve ablasının kapısını çalarak içeri girdi. Dona kalmıştı. Bu Susu muydu? Nadia onu giderken görmemiş ve bu değişime de şahit olmamıştı. Ablasını böylesine güzel görebileceğini asla tahmin etmemişti. Ama işte Susu, petrol mavisi, dar kesimli, metal parıltılı, volanlı eteğiyle tam karşısında duruyordu. Boynundaki sanki yakutmuş gibi görünen Süleyman taşları oturtulmuş altın kolye ise esmer tenini çok hoş gösteriyordu. Susu, şıklığı ve zarafetiyle perilere ait bir başka dünyadan gelmiş gibiydi. Nadia, Tatler dergisinin eski bir sayısında İngiltere Kralı 6. George'un taç giyme töreninin fotoğraflarını görmüştü. Böyle bir dünyanın sadece dergilerde olduğunu sanıyordu. Bunun gerçek olanını kırmızı kadifeyle kaplı mücevher kutusuna benzeyen operanın zemin katındaki locayı şereflendiren kraliyet ailesine mensup Neslişah ve Hanzade isimli prenseslerin sayesinde görmüş ve ancak kaçamak bakışlarla izlemişti. Bu, koridorları saran kızarmış sarımsak kokusunun olmadığı bir başka dünyaydı. O dünyadaki kadınlar çok güzellerdi. İncilerle, elmaslarla bezenmişler ve çeşit çeşit kokular sürmüşlerdi. İncecik, kibirli ve büyüleyiciydiler. Nadia'nın gözleri Susu'nun elbisesiyle aynı kumaştan yapılmış iskarpinlerine, pudralanmış omuzlarına ve İngiliz tarzı ustaca toplanmış saçlarına kaydı. Nadia, ablasının üst dudağının üzerindeki tüyleri aradı. Yok olmuşlardı. Pürüzsüz yüzü, firavunlara özgü küçük bir sanat şaheserini çağrıştırıyordu. Gözlerini kapattı ve bir çığlık attı. ''Ne kadar güzelsin!'' Nadia, Susu'ya sarılıp sarılmamak konusunda tereddüt etti. Garip bir şekilde çekiniyordu. Nitekim ablasının bakışları yumuşak ve okşar gibi olmakla birlikte çok da mesafeliydi. Nadia aynı zamanda alçak gönüllü, hizmet etmesini seven, iyi bir kız olan ablasının modası geçmiş görüntüsü yerine iyice belirginleşen göğüsleriyle ilk defa ortaya çıkan bu kadınsı görüntüsünü tanımakta güçlük çekiyordu. Evet, Susu'nun bir erkeğin ellemesi için göğüsleri vardı. Ve Nadia, ablasının bu meydan okuyan tavrını ilk defa hayranlıkla izliyordu. Hatta ablasının gözlerinde edepsizlik kıvılcımları parlıyordu. ''Bunu nasıl becerdin?'' diye haykırdı Nadia büyük bir saflıkla. ''Saliha'nın harikalar yarattığını söyleyebilirim,'' dedi Susu kolyesini çıkarırken. ''Ya ayakkabıların?'' İskarpinlerim mi demek istiyorsun? Ermeni 1 liraya onları aynı kumaşla kapladı. İçindekiler benim beyaz iskarpinlerim. Nadia içini çekti ve kollarını kaldırarak ablasının odasında yavaş yavaş dönmeye başladı. Muhteşem, muhteşem, bir prenses kadar güzelsin. Susu iskarpinlerini çıkarmıştı ama bu çıplak ayaklı haliyle bile çok güzeldi. Korsemi çözmeme yardım eder misin? Seni görsün diye babamı uyandırmak istiyorum. Çok yakın bir tarihte başka bir sefer görür. Bu söz Nadia'yı şaşırttı. Başka sefer mi? Çok yakında mı? Susu cevap vermiyordu. Eteğinin fermuarını açtı ve üzerindeki mavi ipekten gömleğini çıkararak astı. Sütyeni ve kombinezonuyla banyoya geçti. Orada oldukça uzun bir süre kaldıktan sonra geceliğini giymiş olarak geri geldi ve yatağına uzandı. Nadia onu sorgulamaya başlamıştı. ''Bana her şeyi anlatmadın. Bu kadar güzel olman için mutlaka bir sebep vardır.'' ''Biliyorum.'' dedi Susu sigarasını yakarken. ''Ben yaşı geçmiş kız kurularından biriydim. Benimle evlenecek miyop birisini bulmam isteniyordu. Eh işte buldum.'' ''Buldun mu?'' diye tekrar etti Nadia gülerek. ''Evet işte birisi var ve miyop değil.'' ''Susu!'' diye bağırdı Nadia neşeyle. ''Tüm evi ayağa kaldıracaksın.'' Nadia, Susu'nun başucundaki komodinin üzerindeki saate bir göz attı. Arkasından da bir çığlık. ''Saat 3, bunun farkında mısın?'' ''Evet, 3. Küçük Susu Abdülmesih için hiç işitilmemiş ve görülmemiş bir saat. Üstelik bu akşam eve bir Rolls Royce'la bırakıldı. ''Aa, şimdi bayılacağım.'' dedi Nadia çığlığını bastırmaya çalışarak. ''Rolls Royce'la ha? Tamam, uykum kaçtı, artık uyuyamayacağım.'' ''Hayır, uyuyacaksın. Bir başka sefer anlatırım. Hayır, bu muhteşem adamın kim olduğunu bana söylemedikçe bu odadan adımımı atmam.'' ''Makyajımı silmeyi unuttum,'' dedi Susu ve yataktan kalkarak makyaj masasının önüne oturdu. Yüzünü makyaj temizleme losyonuyla temizledi. Yüzü çok farklı görünüyordu. ''Muhteşem bir adam değil. Çünkü muhteşem bir adam yoktur,'' dedi aynada kendine bakarken. Yüzündeki beyaz krem ve kapkara gözleriyle bir falcı kadına benzemişti. ''Sadece zengin adamlar vardır,'' diye gözlerini kardeşinin gözlerine dikerek açıkladı. Nadia, Noel'de hediye verilen bir çocuğun ''Noel baba yoktur'' açıklaması karşısında afallaması gibi şaşkınlıkla ona bakıyordu. Susu, kavanozdan bir parça pamuk aldı ve dikkatli bir şekilde yüzünü temizledi. ''Bunun sana çok çarpıcı geleceğini biliyorum ama öyle değil, o bir mihrace.'' ''Oh, Susu!'' diye bağırdı Nadia. Parlak elbiseler içindeki bir Hintli görüntüsü kafasını karıştırarak şimşekler çakmasına sebep olmuştu. Basit gerçek hayalleri yıkıyordu. ''Şişman, şeker hastası ve büyük olasılıkla iktidarsız,'' dedi Susu. ''Annesi onun evlenmesini istiyor. onun yanında yer alacak ve ona katlanabilecek bir eşe ihtiyacı olduğunu söylüyormuş. O da bu kişinin ben olabileceğini düşünüyor. Tabii eğer annesi bir yabancıyı hala kabul ederse. Gördüğün gibi daha hiçbir şey yerine oturmadı ve ne zaman oturacağı da belli değil. Makyajının kalan kısmını temizlemek için bir parça pamuk daha aldı. Çocuk yapmak gerekecek ve Tanrı bilir nasıl. Bu olamaz dedi bir koltuğa uzanarak esneyen Nadia. Uyumaya git, her şey olabilir. Sadece zavallı bir kız bu durumu kabul edebilirdi. Annesi evlilik gerçekleşmeden önce ölürse, Windra beni eş olarak kabul etme fikrinden vazgeçip bekar kalma kararı alabilir. Şu halde artık uyumaya gidebilirsin. Nadia yatağında uyanık yatarken ablasının anlattığı bu durumu anlamaya çalışıyordu. Ama çözüme ulaşamıyordu. Hissettiği duygular Aldous Huxley'in karmaşık bir roman olan Eyeless in Gaza adlı eserini ilk okuduğunda hissettikleriyle eşdeğerdeydi. Kitabı ancak ikinci kez okuduğunda anlamıştı. Anne ve babasının evlendikleri gün çekilen oval bir çerçeve içindeki fotoğrafın can sıkıntıcı görüntüsüne bakarken uyuyakaldı. 10. ayrımın sonu, sayfa 98.